Ayrım 6.
Nisa elinde pasta tabağıyla yaklaşınca Ali'ye yana çekildi. Meydana gelen boşluğu bir eklips gibi Nisa'nın güzel yüzü doldurdu. Pastasını alırken ona çok yakından bakan İzzet, "Tanrım ne kadar güzel, bir an önce karım olsa da o biçimli dudakları öpebilsem. Demin küçük kız kardeş için duyduğum bir anlık bir şeydi, geldi geçti," diye düşündü. Ama içindeki bu çelişkiler onu rahatsız etmişti. Koltuğundan kalkıp ablalarla sohbet etmeye başladı. İzzet nezaketle eşleri hakkında soru sorduğunda Hakkiye kocasının Anadolu'da Mustafa Kemal ile beraber savaştığını söyledi. Her Türk entelektüeli gibi İzzet de koyu bir Mustafa Kemal hayranıydı. Çünkü Mustafa Kemal yalnızca büyük bir asker değil, aynı zamanda edebiyat meraklısıydı. İzzet ona bütün kitaplarını kalbinden taşan coşkuyla imzalayıp yollamıştı. Yakında kendisi de savaşa katılmak istiyordu. Ayşe kocası Ahmet'in Malta'ya sürüldüğünü anlattı. Orada İzzet'in birçok gazeteci ve yazar arkadaşıyla sürgün hayatı yaşıyordu. İzzet her ne kadar politikayla ilgili değilse de İngiliz kuvvetlerinin bütün sömürgeciler gibi Türk halkına ne kadar aşağılayıcı davrandığından uzun uzun yakındı. Az sonra konuşma daha hafif konulara yöneldi. Suat grubu eğlenceli öyküleriyle güldürmeye başladı. Adadan dönerken İzzet vapurda düşünüyordu. Tanıştığı bu insanlar okuduğu Çehov oyunlarındaki kişilere benziyordu. Hepsi de ayrı müzik ve sanattan hoşlanıyorlardı. Doğrusu çok etkilenmişti. Ziyaretin ayrıntılarını düşünürken Aliye'ye karşı bir an hissettiği şiddetli çekimi anımsadı. Ama derhal aklından sildi. Annemle babamın düğünleri İzzet'in şehirdeki evinde yapıldı. Önce imam dini nikahı kıydı, sonra da iki aile ve en yakın dostları için ufak bir davet verildi. Anneannem üçüncü kızına da güzel bir çeyiz hazırlamak için elinden geleni yaptı. Ketenler, güzel porselenler ve gümüşlerin yanı sıra Büyükada'daki evden Japon İmparatorunun Cevat Paşa'ya yolladığı altı paravandan birini, taht şeklinde yapılmış iki yaldızlı koltuğu ve İzzet'in sonraları bastonlarını koymak için kullandığı Ming devrine ait mavi beyaz büyük Çin vazoyu verdi. Şişli'deki ev halkı İzzet'in dul annesi, teyzesi, 8 yaşındaki kızı Remide, onun İngiliz matmazeli ve öteki hizmetkarlardan oluşuyordu. İlk karısı Seniye'nin hayali varlığı her yerde hissediliyordu. 6. Bölüm 20'lerin Başları. Nisa yeni evinde sevgiyle karşılanmadı. Aksine huysuz kayınvalidesi onun gençliği ve sadeliğiyle sürekli alay ediyordu. İzzet'in ilk karısı cilve konusunda çok bilmiş olduğu için kadın erkek herkesi kendine bağlamıştı. Örneğin Seniye evde uzun dekolte kıyafetler içinde gezerken henüz 19 yaşında ve ilk çocuğuna hamile olan Nisa koyu renk, dik yakalı elbiseleri giyiyordu. Seniye'nin renkli kişiliğine alışmış olan kayınvalide kız kardeşine açık açık "Şu yeni geline bak, ne gösterişsiz değil mi?" diyordu. Sonra da daima siyahlar giyen bu iki dul, kargalar gibi keh keh gülüyorlardı. İzzet'in annesi Seniye tarafından terk edilmiş olan kızı Remide, Nisa'nın yaşamlarına girmesinden son derece gocunuyor ve bunu sürekli belli ediyordu. Yine bir sinir krizi sırasında Nisa'nın pembe pırlanta yüzüğünü tuvalete atmış, çıkartmak için muslukçu çağırmak zorunda kalmışlardı. Anneme devamlı, "Bu ev benim annemin evi, benim annemin evi, senin değil," deyip duruyordu. İngiliz matmazel bile annemi düş kırıklığına uğratmıştı. Bu pısırık ve cahil kadın, Remide'yi azarlamak yerine onun bir dediğini iki etmiyordu. En kötüsü, İzzet kendini düşman çizmesi altındaki İstanbul'un sosyal etkinliklerine alabildiğine kaptırmıştı. Halkın durumu ne kadar kötüleşiyorsa, sosyal yaşam o kadar hareketleniyordu. Fransız, İngiliz ve İtalyan subaylarının aileleriyle birlikte oluşturdukları balo ve suarelere bir de 1917 devriminden kaçan beyaz Rus muhacirleri eklenmişti. Karadeniz'deki bütün Rus limanlarından İstanbul'a gemiler dolusu kadın, erkek, çocuk ve ordudan kaçan subay alayları geliyordu. Kadınların bazıları aristokrat olmakla beraber servetleriyle gelmeyi başaramadıkları için dadılık ya da hizmetçilik gibi işleri kabul etmek zorunda kalmışlardı. Bazıları ise Rusya'da durum çok kötüye gitmeden paralarını ülke dışına çıkarmayı başarmış ve böylelikle İstanbul sosyetesinde yerlerini almışlardı. Rus kadınlarının güzelliği ve zarafeti Türk erkeklerinin gözlerini kamaştırmıştı. Bunların arasında hamile genç karısını sık sık evde bırakıp soluğu partilerde alan İzzet de vardı. Bir gece yarısı Nisa, baktı ki kocası hala gelmemiş, yataktan kalkıp sokak kapısının dışındaki merdivenlere oturdu. Hava buz gibiydi. Bekledi, bekledi. Nihayet şafak sökerken, randevusundan dönen ve gürültü etmeden eve girmeye çalışan İzzet'i karşıladı. Onu görünce şaşıran İzzet, geç kalışının nedenini kırık dökük cümlelerle anlatmaya çalıştı. Eski bir Galatasaraylı arkadaşım evleniyor da, yakın arkadaşları ona, Cat Noir'da, kara kedi, bir parti verdiler. Bekar partilerinin nasıl olduğunu bilirsin, uzar da uzar. Nisa ona inanmayı çok isterdi ama yalan söylediğini biliyordu. Ertesi sabah da mendilinde dudak boyası lekeleri bulunca ona hiçbir şey söylemedi. Kocası işe gittikten sonra derhal bir valiz hazırladı ve annesinin evine döndü. Kocasının çapkınlıklarıyla ve yalanlarıyla uğraşacağına boşanmayı yeğledi. Annesi ve ablaları her ne kadar başında ona hak verdilerse de birkaç gün sonra usul usul karnındaki çocuktan, kocasını bağışlamaktan ve eş olmanın sorumluluklarından söz etmeye başladılar. Annesi, böyle şeyler olur yavrum, bak ben nelere katlandım, babanın Belçikalı metresini unuttun mu? Her yıl ille Ostend'a gidip onu ziyaret ederdi. Sen bile bir gün babanın postalaman için verdiği mektubu bana getirmedin mi? Ama ben ne yaptım? Yine de görmezlikten geldim. Ailemizi, çocuklarımı düşündüm. Aslında doğru olan budur. Her kadın aldattı diye kocasını boşasa, dünyada pek az evli çift kalırdı diye öğüt verdi. Annesinin sözlerindeki mantığı gören Nisa 15 gün sonra ayakları geri geri giderek İzzet'e döndü. Bu arada İzzet her gün elinde çiçeklerle adaya gelmiş, karısından defalarca af dilemişti. İleride annem yine devamlı yalanlarla, aldatılmalarla karşılaşacaktı ama bunlara gözünü yummayı öğrenecekti. En tatsız olay evliliklerinin birinci yılında Nisa'nın hamileliğinin sonuna doğru oldu. Bir öğleden sonra bir arkadaşlarının evinde danslı çaya gitmişlerdi. Nisa'nın bulantısı tuttu ve dansı yarıda bırakıp yukarı banyoya koştu. Banyoya açılan oturma odasına girer girmez batan güneşin ışıkları önünde birbirlerine yapışmış bir erkek ve kadın silüeti gördü. O kadın ve erkek kapının açıldığını hisseder etmez fırlayıp ayrıldılar. Nisa'nın hayretten ağzı açık kaldı. Çünkü biri kocası İzzet'le, öbürü küçük kardeşi Aliye'ydi. ''Burada işiniz ne, ne yapıyorsunuz?'' diye bağırdı. Aliye çok bozulmuştu. Durumu kurtarmaya çalıştı. ''Nisa şekerim, hiçbir şey değil. İnan ki hiçbir şey değil. Banyoya gidiyordum. Bir de baktım ki İzzet burada kitapları inceliyor. Beni şakadan öpmeye kalkıştı. Bilirsin İzzet iş olsun diye herkesle flört eder. Bu çok önemsiz bir şey.'' Aslında hiçbir şey değil. Emin ol, ne olur kızma, üzülme. İzzet de fütursuzca söze karıştı. Doğru söylüyor Nisa, hiç önemli bir şey değil. Yalnızca oynaşıyorduk. Nisa onların hesabına utanmıştı. Fazla üstlerine varmadı. Ama içi içini yiyordu. Nasıl olur da İzzet kız kardeşine sataşabilirdi? Çevrede sataştığı bu kadar kadın varken, ama daha kötüsü, çok sevdiği küçük kardeşi, hayatta ona en yakın insan Ali'ye, ona nasıl böyle ihanet edebilirdi? Duyduğu acı dayanılır gibi değildi. Nisa ile Aliye çocukluklarından beri derin, adeta tutku gibi olan bir bağ ile büyümüş iki kardeştiler. Her ne kadar bir gün kedi köpek gibi kavga edip, birbirlerinin kafasına öteberi atsalar, birbirlerinin saçlarını yolsalar, ertesi günü kumrular gibi sevişip oynarlardı. İki kardeş aynı evde büyümüşlerdi. Aynı odayı paylaşırlar, aynı okula giderler, aynı öğretmenlerden Kur'an ve piyano dersleri alırlardı. Ama birbirlerine ne fizik yapısı ne de karakter bakımından hiç benzemezlerdi. Oysa hayatı yaşama tarzları tümüyle aynıydı. Nisa daima ne istediğini bilen bir insandı. Bir şeyi istedi mi, dünyaları yıkar, istediğini elde ederdi. Korkusuz bir kaplan gibiydi. Öbür yanda Aliye, sanki Nisa'ya karşı kişiliğini savunmak için tamamen ayrı bir yol seçmişti. Kendini çaresizliğin ve kararsızlığın simgesi haline getirmişti. Onu kaç kez odanın ortasında, başında şapkası, sırtında mantosu, belki bir saat, sokağa çıksın mı çıkmasın mı diye karar veremediği için beklerken görmüşümdür. Böyle olduğu halde Aliye teyzemin inkar edilmez gücünü nasıl anlatabilirim? Onun gücü çaresiz görünmesinden kaynaklanıyordu. Bu küçük aciz bir kuşun insanda uyandırdığı duygu idi. Durur, masum bakışlı kocaman menekşe gözlerini açar. Ne yapacağımı bilmiyorum ki. Bana yardım edin ne olur, yapamıyorum. Nasıl yapacağımı bilmiyorum diyerek etrafına bakınırdı. Herkes de yardımına koşardı. Çocukken Ali'ye öyle garip şeyler yapardı ki, bir gün büyük babam onu doktora götürmek zorunda kaldı. Çocuklarına fazla yüz vermeyen sakallı yaşlı paşa babasının yanında Ali'ye o gün korkudan büzülmüştü. Doktorun muayenehanesinde onu soyunması için küçük bir odada yalnız bıraktılar. Ama o ana kadar her zaman dadılar hizmetkarlar elinin uzanamadığı yerlerdeki düğmeleri, fiyonkları çözüp soyunmasına yardım ettikleri için Ali'ye odanın ortasında hareketsiz durup yardım bekledi. Kendi kendine soyunamıyordu bile. Doktorla paşa babası odaya girince şaşırdılar. Aralarında konuştular ve karar verdiler ki aptal olmasa bile ona yakın bir durumu var. Bundan sonra babası ondan hiçbir şey beklemiyor, aile de ona gerizekalı diye bakıyordu. Her yaptığı hoş görülüyor, herkes tarafından zavallı küçük Ali'ye Alyosha, Alyosha diye yere göğe kondurulmuyordu. Oysa Aliye teyzem son derece akıllı, zeki bir kadındı. Çoğu zaman sonunun neye varacağına hiç aldırmadan yaşamında her istediğini elde ederdi. Yıllarca anneme Aliye ile babamın ilişkisini sormadım. Yarasını deşmek istemiyordum. Yalnızca son konuşmalarımızın birinde konuya değindim ve onun ne kadar derinden yaralanmış olduğunu öğrendim. Evliliğimizin ilk yılıydı dedi. Faruk'u henüz doğurmuştum. Baban hastaneye Aliye ile geldi. Tabii oğlu olduğu için sevinçten uçuyordu. Aliye de bebeği büyük bir sevgiyle kucakladı. Üçümüz de ilk çocuğun mutluluğunu yaşıyorduk. Ama babamla Aliye'nin hastaneden çıkınca birlikte bir yere gideceklerinden emindim. Suat bana zaten aralarındaki ilişkiyi söylemişti. Birden hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Bana bakan genç hasta bakıcı ne olduğunu anlayamadı. Öyle ya, en iyi odada yatıyordum, etrafım çiçeklerle doluydu. 4 kiloluk sağlıklı bir oğlum olmuştu. Beni seven yakışıklı kocam, kız kardeşimle ziyaretime gelmişti. Böyle tıkanacak gibi ağlamamın ne anlamı vardı? Ama nasıl bilebilirdi, duyduğum acı o derece kuvvetliydi ki, çocuğu doğururken ölmek istemiştim. Kimsenin kargaşası sonsuza dek sürmez. Aliye'nin de eniştesiyle kaçamakları, anneannemin, büyük teyzelerimin, Suat dayımın araya girmesi ve Füreyya'nın keman öğretmeni, Charles Berger'in Şakir Paşa'nın köşküne gelmesiyle sona erdi. Nisa olabildiğince yaralarını sardı ve nispeten huzura kavuştu. Kayınvalidesiyle kız kardeşinin olmadığı ayrı bir eve çıkıp yeni bebeğiyle avunmaya çalıştı. İzzet ona zamanın en güzel apartmanlarından biri olan Şişli'deki Sebunyan apartmanında bir daire tutmuştu. Adını Ermeni sahibinden alan bu apartmanın yerleri parke, antresi, mutfağı ve banyosu mermer döşeliydi. Üstelik henüz çoğu yerde bulunmayan kaloriferi ve kuş kafesi gibi de bir asansörü vardı. Nisa geniş odalardan birini atölye yaptı, oraya şövalyesini kurdu. Sosyal ve aile sorumluluklarından fırsat buldukça resim yapmaya başladı. O sıralar kendi portresini yapmıştı. Günün modasına göre kesilmiş kısa saçları, beyaz teni ve koyu kırmızı dudaklarıyla bu portre yıllarca evlerimizin duvarlarını süsledi. Sonra nasıl oldu bilmiyorum, öteki birkaç resmi gibi bir süre sonra ortadan kayboldu. Daha sonra kaybolan bu resimler İstanbul, Londra ve Paris müzayedelerinde görüleceklerdi. Bu sıralarda Cevat hapisten çıktı. Sağlığı bozulmuştu, kan kusuyordu. Hapisteyken intihara kalkışmış, kurtarılmıştı. Anneanneme, ya bırakın öleyim ya da beni buradan çıkarın diye yalvarmıştı. Ona af çıkarmak için sürekli çaba gösteren anneannem, ne yazık ki bir sonuç alamamıştı. Ama 1921'de genel af çıkınca, 14 yılın 7'sini içeride geçirip hapisten kurtuldu. Nisa ağabeyini hem çok sever hem de çocukken onu resim yapmaya özendirdiği için ona minnet duyardı. Hapisten çıktığı ilk gün Cevat annesini görmeye Şakir Paşa apartmanına gitti. Ama önce kabul edilip edilmeyeceğini öğrenmek için kapıcıyla yukarı haber yolladı. Kendi de kapıcı dairesinde oturup yukarıdan gelecek cevabı bekliyordu. Nisa onu ilk kez orada gördü. Ağabeyinin üzerinde siyah bir pelerin ve geniş kenarlı siyah fötr bir şapka vardı. Nisa ne romantik bir kıyafet diye düşündü. Ama onun Melul Mahsun yukarıdan gelecek haberi beklemesi pek gücüne gitti. Hemen koşup boynuna sarıldı ve onu çok sevdiğini söyledi. Hapisten çıktıktan sonra Cevat da annesi gibi bir tekkeye bağlandı ve fakirlerin arasında onlar için çalışmaya başladı. Bu ara Üsküdar'a en büyük dayısı Vecihi'nin yanına taşındı. Vecihi dayısı 1911 yılında Trablusgarp'ta savaşırken gözlerini kaybetmişti. Cevat, ihtiyar askerin kızı Hamdiye yani kuzini ile evlendi. Bir de Sina adını verdikleri oğulları oldu. Cevat hem gazeteci olarak çalışıyor hem de İngilizceden Türkçe'ye kitaplar, oyunlar çeviriyordu. En sevdiği eser Shaw'un İnsan ve Süper İnsanı idi. Ondan her zaman alıntılar yapardı. Bunların yanı sıra da siyasi karikatürler çiziyordu. Türkiye'de ilk renkli mecmua kapağını o hazırladı. Boş zamanlarında ise minyatür yapıyordu. O yaz Ayşe teyzemin kocası Ahmet enişte de eve döndü. 3 yıl Malta'da hakkında en ufak bir soruşturma dahi açılmadan bekletilmişti. Sonuçta o ve 15 mahkum İtalya'ya domuz taşıyan küçük bir tekneyle kaçmışlardı. Teknenin sahibi adam başına 2500 lira istemişti. Bu para İstanbul'da sürgünlerin aileleri tarafından sağlandı. Ayşe de mücevherlerinden birini bu iş için sattı. Mahkumların tahmin ettiği gibi Malta kuvvetlerinden kimse tekneyi aramadı. Türklerin domuzlarla aynı yerde bile duramayacakları kanısındaydılar. Sağ salim İtalya'ya geldiler. Ahmet enişte oradan Münih'e gitti. Ayşe teyzem de kocasıyla Münih'te buluştu. Daha sonra Lloyd Tristino şirketinin bir gemisiyle İstanbul'a hareket ettiler. Ama limana girmeden önce Ahmet İtalyan garson kılığına girdi. Çünkü İstanbul'u hala işgal altında tutan İngilizlerin eline tekrar geçmek istemiyordu. Oradan da Samsun'a gitti. Bu ara uzaklardan yani ta San Francisco'dan kopup Orient Express ile Şakir Paşa ailesine beklenmeyen yeni bir kişi daha eklendi. Bu uzun boylu son derece çekici Amerikan güzelinin adı Saida Spreckles'tı. İlk adını Mısırlı anneannesinden alan Saida, Kaliforniya Şeker Kralı'nın oğlu Jack Spreckles'ın eski karısıydı. Suat dayıma Roma'da Excelsior Oteli'nin barında rastlamış, Suat da onun aklını başından almıştı. Roma'da çılgınca bir aşk macerasından sonra Amerika'ya dönen Saida, Suat için vatanını, o zamanki kocasını ve evini terk edip, 6 yaşındaki tek çocuğu olan kızı Gerald'ini alıp Suat'ı bulmaya İstanbul'a gelmişti. Annem olayı şöyle anlattı. O sıralarda Sebuhyan apartmanında oturuyorduk. Bir akşam yemek yerken kapı çaldı ve hizmetçi gelip yanında bir kız çocuğu olan uzun boylu yabancı bir hanımın Suat'ı aradığını söyledi. Hizmetçi her ne kadar Suat'ın burada oturmadığını söylediyse de yabancı kadın anlamadığı için Suat Bey, Suat Bey diye tekrar edip duruyormuş. Merakla kapıya gittim. Bir de baktım ki kloş şapka, yakası ve kol ağızları şinşila kürklü bir manto giymiş, çok şık bir kadın, sarı dağınık saçlı bir kız çocuğunun elinden tutuyor. Arkasında bir sürü bavul. Kalmaya gelmişe benziyorlardı. Kadın beni görünce şaşırdı, karısı sandı. Hafif bir sesle, Suat Bey acaba burada mı diye sordu. Onu rahatlatmak için hemen, kardeşim Suat şu anda burada değil ama lütfen içeri gelin, ona telefon edelim, hemen gelir dedim. Kadıncağız rahatlayınca gülümsedi. Beyaz düzgün dişleri göründü. İçimden aman ne güzel bir yaratık. Doğrusu Suat sevgili seçmekte çok usta dedim. Amerikalı hanım holden içeri girince neler olup bittiğini merak eden İzzet de geldi. Bu kocam diye tanıştırdım. İzzet onu baştan aşağı beğenerek süzdü. Hemen büyük bir nezaketle elini öptü ve madam sizinle tanıştığıma memnun oldum. İzin verin mantonuzu alayım dedi. Ben de yüzü gözü kirlenmiş çocuğu banyoya sokup bir güzel yıkadım ve uyusun diye yatağıma yatırdım. Bunları yaparken içeriden Suat'ın sesi gelmeye başladı. Saida canım sevgilim gelmekle neyi yettin? Bu ne güzel bir sürpriz diyordu. Gerçi Suat dayım annesi ve Aliye ile Şakir Paşa apartmanında oturuyordu ama nedense adres olarak annemle babamın evini vermiş. Herhalde Saida'nın arkasından geleceğini tahmin ettiği için iyi bir ilk izlenim yaratmak istemişti. Eski moda Şakirpaşa apartmanını, İngilizce bilmeyen şişman annesini, uçuk ve derbeder kardeşini hemen göstermek istememiş olmalıydı. Aslında bunu yapmasına hiç gerek yoktu. Saida, Suat'e öyle vurulmuştu ki, Suat iki keçiyle bir çadırda yaşasa ona yine vız gelecekti. Saida gelişinden kısa bir süre sonra Suat'la nikahlandı. Anneannem ile Aliye'nin yanına taşındılar. Yazları bütün aile bireyleri gibi büyük adaya geliyorlardı. Yaşamımıza kolaylıkla ve hevesle uyum sağlaması ve iyi tabiatı nedeniyle herkes Saida'yı seviyordu. Onu her yerde örnek alıyorlardı. Örneğin annem, birden boy attığım vakit, Saida da senin gibi uzun boyluydu Şirinaki ama boyunu nasıl kullanacağını bilirdi. Uzun bacaklarını üst üste attığında zarafetini görmeliydin. Şimdi sen de şu uzun bacaklarını içeri doğru çek ve doğru dürüst otur bakayım. Odaya girerken asker gibi yürüme. Onun gibi süzülerek gir. Saida odaya Meltem'le uçuşan ipek bir eşarp gibi girerdi. Onu Suat ile yat kulüpte çarlüson yaparken görmeliydin. O kadar hoştular ki. Herkes durur onları seyrederdi.